Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 14. Ayrım. 9. Bölüm. Normalde Eve, sağlık alanında karşılaştığı sosyal olaylara karşı şaşırarak bakar, bunları sansasyonel bulurdu. Bu tarz olaylarla yüzleşmekten mümkün olduğunca kaçınırdı. Ama artık Rourke'la evli olduğuna göre bu düşüncelerinin geçerliliği kalmamıştı. İşin içinden çıkamadığı zamanlardaysa dişlerini gıcırdatır, hızlı ve sert bir şekilde yutkunur, ağzındaki kötü tadı unutmaya çalışırdı. Ama o an Drake'in kurulması için mali destek sağlayan kişiyi bulmaya odaklanmıştı. İşte bu sefer bu olaya mesleğiymiş gibi yaklaşıyordu. Ama silahının ona sağladığı o rahatlatıcı ağırlığı özleyecekti. Giydiği elbisede silahını saklayacak bir yer yoktu. Leonardo'nun tasarladığı kıyafetlerden birini giymeyi uygun bulmuştu. Çünkü Leonardo, kamuoyunun ilgisini çeken belli başlı tıpçılardandı. Eve'in giyecek kıyafeti çoktu. Leonardo, Mavis'in dolayısıyla da Eve'in hayatına girdiğinde, Eve'in gardırobu kotlardan, pantolonlardan, gömleklerden ve kare desenli gri bir takımdan ibaretken, birdenbire tiyatro kumpanyasını donatacak kadar şık kıyafetlerle dolmuştu. Gömme dolabından rastgele bir elbise seçti. Eline aldığı elbisenin koyu bakır rengi cezbetmişti onu. Uzun pürüzsüz elbisesi kolu açık omuzdan başlayarak ayak bileğine kadar iniyordu. Acaba silahımı baldırıma mı tuttursam diye düşündü. En sonunda silahını ve küçük gece çantasında taşıdığı aleti oraya yerleştirdi. Belki lazım olur diye geçirdi içinden. Parlak kıyafetlerle donanmış güzel görünümlü insanların pırıltısı ve ışıl ışıl altın ve taşlarla süslenmiş bu salonda silahların yeri yokmuş gibi görünüyordu. Serada yetiştirilen çiçeklerin kokusu, vücut ve saç spreylerinin kokusu doldurmuştu ortalığı. Ve ağır ritimlerde çalınan şık müzik nameleri yayılıyordu etrafa. Siyah üniformalar içindeki şık garsonlar, misafirlere kristal bardaklarda şampanya ve egzotik içecekler ikram ediyorlardı. Sohbet fısıltılı seslerle sürüyor, birdenbire kesilen kahkahalarla noktalanıyordu. Eve hiçbir şey daha yapmacık, daha gösterişli veya daha sıkıcı gelemezdi. Bu düşüncesini Rourke'la paylaşmak üzereydi ki birdenbire dikkat çekici bir bağırışma duydular. Hareketlenen ortama bir renk gelmişti sanki, tuzla buz olmuş kristalin keskin sesi yankılandı salonda. Eğlencenin tadına varmakta olan Mavis Freestone, her parmağı yüzüklerle kaplı elini havaya kaldırarak çarptığı garsondan kıkırdayarak özür diledi. Kabarcık mavisi renginde oje sürülmüş ayak tırnaklarını göstermek için tasarlanmış 10 santimlik gümüşi topukları üzerinde eşit oranda dağılmış kalabalığı yararak balo salonunda hızla ilerledi. "Dallas!" diye çığlık atan Mavis kendini Eve'in kollarında buldu. "Tamamen gösteriş. Senin geleceğini tahmin etmemiştim. Leonardo ile görüşmeden gitme. Sinirleri biraz gergin olduğu için giyinme odasına gitti. Ona bir sakinleştirici veya başka bir şey almasını söyledim. Yoksa böyle giderse yemin ederim birisine patlayacak. Hey Rourke!" Eve daha tek kelime edemeden Mavis Rourke'a sarılmak için öne atıldı. "Hey adamım, ne kadar da soğuk duruyorsunuz birbirinize. Bir şeyler içtiniz mi? Bu kasırgalar bizi öldürecek. Başımdan 3 tane geçti. Sizinle aynı fikirde gibi görünüyorlar." Rourke elinde olmadan sırıttı. Mavis bir peri kadar zarifti. Muzip bir mutluluk yüzünü kaplamıştı ve artık neredeyse tamamen sarhoştu. "Evet, bahse girerim. Leonardo'nun tasarımları tartışılırken ben de ayıltıcı hap alıyorum ki ayakta durabileyim. Ama şimdilik..." Yanından geçen garsondan bir bardak kaptı. Artık sendeleyerek yürüyordu. Eve, Mavis'i omuzlarından tuttu. "Şimdilik şu yiyeceklere bir bakalım." İlginç bir tablo oluşturuyorlardı. Rourke, kibar siyah kravatı içinde, Eve, bakır rengi elbisesi içinde oldukça seksi ve şık görünüyordu. Mavis ise kasıklarından aşağısı dikkat çekici bir şekilde transparanlaşan ve ıslak görünümlü gümüşi rengi elbisesinin içinde uzun boylu ve sıska görünüyordu. Mavis'in sağ uyluğu üzerinde sırıtan kertenkele dövmesi aşağıya doğru uzuyordu. Omuzları üzerine dökülen saçları tırnakları gibi pörtlek gözleri rengindeki maviye boyanmıştı. Gösteriden sonra sağlam bir şeyler yeriz dedi Mavis. Ama bu sırada ağzına bir kanepe atmaktan geri kalmamıştı. Neden bekliyoruz ki? Mavis'in gözlerindeki parlak ışıktan etkilenen Eve de atıştırmalık yiyeceklerle dolu bir tabak hazırlamaya başlamıştı. Daha sonra da arkadaşı güçlükle ilerlerken hazırladığı tabağı tuttu. Dostum, bu tabak sallanıyor diye yutkundu. Nedir bu? Bir düşün bakalım. Homurdanarak gülen Mavis elini midesine bastırdı. En iyisi onu izleyeyim. Yoksa patlayan ben olacağım. Sanırım şu ayıltıcı hapı alıp giderek Leonardo'nun elini tutup tutamayacağımı görmem gerek. Gösterilere çıkmadan önce çok endişelenir. Sizin burada olduğunuza gerçekten çok sevindim. Buradaki insanların çoğu sizin de bildiğiniz gibi ayak bağından başka bir şey değiller. Geri dönüp Leonardo'yu bulman lazım dedi Eve. Benimse burada kalıp bu ayak bağlarıyla konuşmam gerekiyor. Akşam yemeğinde birlikte oturalım tamam mı? Ve onlarla dalga geçelim. Yani şu ekipten bazılarıyla. Mavis mavi saçlarını sallayarak koşuşturdu. Rourke Eve, Mavis'in kayıtlarını ve videosunu bu ay ortaya sereceğiz dedi. Dünya bu Mavis Priston'u ne yapacak ki? Ona direnemeyecekler. Eve şimdi gülümseyerek Rourke'a bakıyordu. Hadi beni şu ayak bağlarından birkaçıyla tanıştır. Bu gece birini sinirlendirmeyi çok istiyorum. O an Eve'in aklından eğlenmek geçiyordu. Tanıştığı her yeni yüz potansiyel bir şüpheliydi. Eve'in cinayet polisi olduğunu öğrenenlerden bazıları gülümserken bazıları da kaşlarını kaldırıyordu. Eve, Doktor Mira'yı, Cagney'i ve şaşırtıcı bir şekilde Louis DiMatto'yu hedef almıştı. Onları sonrası için bekletmeye karar verdi ve Doktor Tia Voigt'la resmi olarak tanışmak için elini uzattı. Sizin hakkınızda bir şeyler duymuştum Teğmen. Gerçekten mi? Evet, yerel haberleri asla kaçırmam. Geçen yıl sanırım epey haber konusu olmuştunuz. Maceralarınız ve Rourke'la olan ilişkinizden dolayı. Doktor Tia Voigt'un ses tonu çok kabaydı ama insanı o kadar da rahatsız etmiyordu. Giydiği siyah elbise içinde hem sade hem de ağırbaşlı görünüyordu. Üzerindeki küçük altın iğne mücevherden sayılmazdı. Bu iğne, kanatlarla kaplı bir çubuğun etrafına dolanan iki yılanlı bir mitolojik tıp simgesiydi. Polislik mesleğinin gerektirdiği işlerin maceradan sayıldığını da hiç düşünmemiştim. Voigt gülümsedi. Bakışları donuktu. Sizi gücendirmek istememiştim. Ben haberleri her zaman eğlencenin başlıca şekli olarak görürüm. Kitaplardan veya videolardan daha fazlası, haberler insanları gerçek şekilleriyle karşımıza çıkarırlar. Kendi sözlerini duymamızı sağlarlar. Ve suçla ilgili haberler de çok ilgimi çekiyor. Benim de. Açılışlar devam ettiği sürece her şey mükemmeldi. Size ilginç gelebilecek bir şey daha var elimde. Şu an bir cinayet serisini araştırıyorum. Kurbanlarsa sokaklarda uyuyanlar, bağımlılar, evsizler, barksızlar. Ne kadar şanssız bir hayatları var. Bazıları için şanssız bir ölüm. Bu kurbanlardan her biri bir organını ameliyatla aldırmış. Ama bu gönülsüz bir bağışçıdan çalınan organlarla yapılan çok başarılı bir ameliyatmış. Bak bunu hiç duymamıştım. Duyacaksın dedi Eve, rahat bir edayla. Şu an bağlantıları kuruyor, izleri sürüyorum. Doktor Voigt, siz organ nakillerinde uzmansınız değil mi? Tıbbi açıdan baktığınızda aklınıza herhangi bir teori geliyor mu acaba? Bir düşüneyim. Geniş parmaklarını iğnesiyle oynamak için yukarıya kaldırdı. Tırnakları kısa kesilmişti ve ojesizdi. Yapay organların kolay erişilebilirliği sektöre büyük oranda darbe vurmuş olsa da kara borsa bir olasılık olarak düşünülebilir. Bunlar sağlam organlar değildi ki. Sağlam değiller miydi? Deli adam, dedi doktor kafasını sallayarak. Bu zihniyeti hiç anlamış değilim. Vücut esasında biçim ve işlevden ibaret basit bir yapı. Tamiri ve ayarı mümkün bir makinedir. Ama zihin, tıp açısından ve yasal açıdan sağlıklı olsa bile çok farklı bir yapıya ve farklı kavramlara sahiptir. Hata yapma potansiyeli yüksektir. Ama haklısın, büyüleyici bir şey. Eve, gülümsemekten kendini alamadı. Şu an buradan ayrılmış olmayı umuyor ama Rourke'a ve parasına hakaret etmeden beni bırakmanın bir yolunu bulamadı. Karım işinde çok azimlidir dedi Rourke, Eve'in omzuna elini koyarken. Neyi ve kimi aradığını bulana kadar pes etmeyecek. Sanıyorum çok ortak noktanız var diye sürdürdü sözlerini. Polisler ve doktorlar, yoğun bir program ve tek bir amaç. Evet, hey, Woe bir parmağını kaldırarak işaret etti. Eve, Michael Waverly'yi bilgilerinin yazılı olduğu kağıttaki fotoğrafından tanıdı. Eve'in cerrah listesindeki en genç isim oydu ve hatırladığı kadarıyla Aman'ın bugünkü başkanıydı. Waverly Eve'e göre uzundu. Ledo'ya bile aşağıdan bakıyordu. Hoş bir çekiciliği vardı. Tavırları oldukça rahattı ve iş arkadaşları kadar geleneksel değildi. Parlak saçları bukleler halinde omuzlarına dökülüyordu. Üzerinde soluk gümüşi renkte siyah yakasız bir gömlekle resmi bir smokin vardı. Gülümsemesi gücünün ve büyüsünün parlak bir şekilde yüzüne yansımasıydı. Tia, katı duruşuna rağmen Tia'yı yanaklarından öptü. Sonra Rourke'a elini uzattı. Sizi tekrar görmek ne kadar güzel. Drake'de sizin cömertliğinizi çok takdir ediyoruz. İşinize yaradıysa ne mutlu bana. Eşim, dedi Rourke, Eve'i sahiplendiği omzundan tutmaya devam ederek. Eve'in gözlerine takılıp kalan Waverly'in gözlerindeki erkeksi bakışların farkına vardı ve bundan pek hoşnut kalmadı. Eve Dallas, Teğmen Dallas. Teğmen mi? Waverly elini uzattı ve yine kocaman bir gülümseme belirdi yüzünde. Ah, evet, bunu bildiğime eminim. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Bu gece bize katılmak için özgür olduğunuza göre şehrin güvende olduğu sonucuna varabilir miyiz? Bir polis hiçbir zaman varsayımda bulunamaz doktor. Eve'in elini arkadaşça sıkarak güldü. Tia suçun onu nasıl büyülediği sırrını size itiraf etti mi? Elindeki dergi tıp dergisi değilse mutlaka gizemli cinayetlerle ilgili bir dergidir. Ben de tam ona benim hikayelerimden birini anlatıyordum. Kurgusal olmayan gerçeklikten bahsediyordum yani. Olayları çabucak sıraladı. Waverly'in yüzünde birçok ifadenin belirip kaybolduğunu gördü. Hafif bir ilgi, sürpriz, şaşkınlık ve en sonunda anladığını gösteren bir ifade. Katilin doktor yani cerrah olduğuna inanıyorsun. Kabul etmesi çok zor bir şey bu. Neden? Kendini yıllarca hayat kurtarabilmek için eğitime ve uygulamaya adamak, daha sonra da bu hayatları sebepsiz yere sonlandırmak. Bunu idrak edemiyorum. Çok şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı bir şey bu. Şüphelendiğin biri var mı? Çok sayıda kişi var ama henüz kimse öne çıkmadı. Bu noktada şehirdeki en ünlü cerrahları yakından incelemeye başlayacağım. Waverly güldü. O halde buna beni ve buradaki arkadaşlarımı da dahil edersin. Ruhumun okşandığını hissediyorum. Tia, biz bir cinayet soruşturmasının şüphelileriyiz. Bazen espri yeteneğin yerlerde sürünüyor Michael. Gözlerinde parlayan öfkeyle Woe onlara arkasını döndü. Affedersiniz. Her şeyi çok ciddiye alır dedi Waverly. Peki Teğmen, sorgulamanız için o gece o saatlerde benim nerede olduğumu soracak mısınız? Eve, rahat bir tavırla, sormam gereken sorular sadece o gece hakkında değil dedi. O soru da oldukça yardımcı olacaktır bana tabii ki. Waverly şaşkınlıkla gözlerini kırptı ve gülümsemesi eskisi gibi aydınlatmamıştı yüzünü. Öyleyse burası bunu konuşmanın yeri veya zamanı değil. Mümkün olan en kısa zamanda bir görüşme ayarlayacağım. Görüşme mi? Sesi artık eski canlılığını yitirmişti. Neredeyse buz kesmişti. Görüyorum ki emin adımlarla ilerliyorsunuz Teğmen. Eve ona hakaret etmiş olduğuna fakat onu sinirlendiremediğine karar vermişti. Eve o adamın sorgulanmayı beklemediğine kanaat getirdi. İşbirliğinizi takdir ediyorum. Rourke, Mira'ya merhaba dememiz gerek. Tabii ki çok affedersin Michael. Kalabalıkta ilerlerken... Çok kolay oldu diye fısıldadı Eve'in kulağına. Can alıcı noktasından yakalayana kadar birinin dizlerinin bağını nasıl çözdüğünü gözlemledim. Teşekkür ederim sevgilim. Çok gururlandım. Güzel. Şimdi bana başka bir tane göster. Rourke kalabalığın üzerinde göz gezdirdi. Hans van der Haven senin durumuna uygun gibi görünüyor. Rourke, kalabalığı yara yara, iyi, parlak, kel kafalı ve beyaz sakallı bir adamın yanına götürdü. Adamın yanında, iri göğüslü ve saçlarını en kaliteli boyayla kızıla boyatmış bir kadın duruyordu. "Bu, doktorun en son karısı olmalı," diye fısıldadı Rourke Eve'in kulağına. "Gençlerden hoşlanıyor, değil mi?" "Ve gelişmişlerden," diye kafasını salladı Rourke. Eve, Rourke'un yaptığı bu gözlem hakkındaki anlamlı yorumuna cevap veremeden Rourke ileri atıldı. "Hans!" "Rourke?" Hans'ın odayı dolduran yüksek sesi odanın içinde yankılanmaya başlamıştı. Kestane rengindeki canlı gözleri Eve üzerinde odaklandı. Eve'i şöyle bir süzdü. "Bu hanım senin karın olmalı. Büyülendim doğrusu. Polis misiniz?" "Evet." Eve, Hans'ın elini tutuş şekliyle ya da parmaklarını öperken kendi üzerinde hevesli bir şekilde dolaşan gözleriyle pek fazla ilgilenmedi. Ama bu durum, bir elinde şampanya, öbür elinde Pittsburgh boyutundaki elmasla yanında boş boş gülümsemekte olan en yeni bayan Van der Haven'ı rahatsız etmiş görünmüyordu. "Karım Fawn, Rourke ve Dallas, Eve Dallas." "Oo." Fawn, paskalya yumurtası mavisi gözlerini kırpıştırarak kıkırdadı. "Daha önce hiç kadın polisle karşılaşmamıştım." Eve, Fawn'un bu söylediğiyle ilgilenseydi, bu konuşma bir kısır döngü içerisinde devam ederdi. Bu nedenle Eve sadece gülümsedi. Rourke'un dirseğini hafifçe ama imalı bir şekilde dürttü. Durumu kavrayan Rourke, gözlerini Fawn'a çevirerek, Fawn'un nasıl bir tip olduğunu ve nelerden hoşlandığını sezerek elbisesine iltifat etmeye başladı. Eve, kıkırdamalardan uzaklaşarak dikkatini Van der Haven'a çevirdi. "Doktor Vaughn'un üzerinde de sizin iğneniz gibi bir iğne gördüm." Van der Haven, geniş, hünerli elini klapasının üzerindeki altın iğneye götürdü. "Kadüse, tıpta kullanılan bir amblemdir. Bizim onur madalyonumuz. Sanıyorum sizin meslektekilerin de kendilerine özgü sembolleri vardır. Eminim Rourke'dan benim karımı oyalamasını istemenizin sebebi baş başa kalıp aksesuarlar hakkında konuşmak değildir." "Hayır, iyi bir gözlemcisiniz doktor." Doktorun gözleri durgunlaşmış, yüksek ses tonu kısılmıştı. "Colin bana organ hırsızlığını da kapsayan bir cinayeti araştırdığını söyledi. İşin içine bir cerrahın karıştığına inandığın doğru mu?" "Doğru. Hem de yetenekli bir cerrahın karıştığına inanıyorum." "Yani dans etmeyeceklerdi veya şakalaşmayacaklardı. Eve'in hazırladığı listedeki şüphelilerden biri Van der Haven olabilirdi. Ama Eve, minnettar olmak için bir yolunu bulurdu." "İşbirliğinize güvenebileceğimi ümit ediyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde görüşmeleri ayarlamış olurum." "Bu çok aşağılayıcı." Kısa geniş bardağı kaldırdı. Eve, kokusuna ve rengine bakarak içindekinin o şık parti içeceklerinden ziyade doğrudan viski olduğunu düşündü. "Senin açından bakacak olursak gerekli olduğuna eminim ama yine de küçük düşürücü. Hiçbir cerrah, hiçbir doktor isteyerek ve boş yere senin Colin'e anlattığın şekilde bir hayatı sonlandıramaz. Bunu yapanın amacını öğrenene kadar boş yere yapılmıştır diyebiliriz," dedi Eve sakin bir sesle. "Cinayet işlenmiş, organlar alınmış. Birkaç uzman kaynağa göre ise cerrahi müdahale becerikli eller tarafından yapılmış. Başka bir teoriniz var mı?" "Bir mezhep," diye kısa kesti Hans. Daha sonra viskisinden bir yudum içti ve derin bir nefes aldı. "Bu konu hakkında fazla hassas olduğum için beni affet. Ama şu an benim topluluğumdan, çok ciddi bir şekilde benim ailemden bahsediyorum." "Bir mezhep," diye tekrarladı, Eve'in kabul etmesini istercesine. "Tıp alanında eğitim alan üye veya üyelerle dolu bir mezhep, kesinlikle. Doktorların organlar için vücutları delik deşik ettiği günler çok eskide kaldı. Tahrip olmuş organlar bizim işimize yaramaz ki." "Alınan organın tahrip edilmiş olduğunu söylediğimi hatırlamıyorum." Hans bir an baka kaldı. "Onun yoksul muhitlerden geldiğini söylemiştin. Büyük ihtimalle tahrip olmuş bir organdır. Kusura bakma, eşimle benim arkadaşlarımızın yanına gitmemiz gerekiyor." Hala sırıtmakta olan Fawn'u dirseğinden çekerek götürdü. Rourke, "Bana borçlusun," derken tepsilerden birinden aldığı şampanyasını içti. Rüyamda o sinir bozucu kıkırtıyı duyacağım. Üstünde çok pahalı şeyler taşıyor, dedi Eve, salonun diğer tarafına doğru yürüyen Fawn'un pırıltısına ve ışıltısına bakarak. Taktığı bütün o takılar gerçek mi? Rourke, mücevher büyütecim yanımda değil, dedi. Ama gerçek gibi görünüyorlardı. Birinci kalite elmas ve safirlere $250,000 gibi bir meblağ harcamış olabileceğini tahmin ediyorum. En üst makamda olan bir cerrah bile bunu karşılayamaz, diyerek sürdürdü sözlerini ve kadehi ona uzattı. Faturalarını kabartan eski karılarından ve birkaç çocuğundan dolayı kemerlerini biraz sıkıyor olması gerekiyorken hem de. İlginç. Davayla çok ilgiliydi ve benim soruşturmama oldukça kızmıştı. Şampanyayı yudumlayan Eve kadehi tekrar Rourke'a uzattı. Cagney ve Hans bana bu konuda fikir alışverişinde bulunmuşlar gibi geldi. Bu anlaşılabilir bir şey. Onlar iş arkadaşlığının ötesinde iki iyi arkadaşlar. Belki Mira bana bu gruba dair kişisel bilgiler verebilir. Rourke müziğin ritmindeki değişikliği yakaladı hemen. Gösteri başlamak üzere. Mira ile daha sonra konuşmak zorunda kalacağız. Şu an çok derin bir sohbete dalmış gibi görünüyor. Eve de durumun farkına varmıştı. Cagney Mira'ya doğru eğilmiş, bir eliyle Mira'nın kolunu tutuyordu. Eve konuşmanın çoğunu Cagney idare ediyor diye düşündü. Sert ve odaklanmış bakışları, önemli ve sevimsiz bir konudan bahsettiğinin ipucunu veriyordu. Mira sadece kafasını sallayıp belirsiz tepkiler veriyordu. Daha sonra elini Cagney'in elinin üzerine koydu, ona hafifçe vurdu ve oradan uzaklaştı. Cagney Mira'yı üzdü. Bu sert koruma duygusu onu şaşırtmıştı. Ne sorun var, gidip baksam iyi olacak. Ama sonra müzik değişti. Kalabalıktan gösteriyle ilgili olumlu yorumlar yükselmeye başladı. Eve Mira'yı gözden kaybetti ve kendini Louise'le burun buruna buldu. Dallas, Louise soğuk bir şekilde başıyla selam verdi. Saçlarını yaptırmıştı. Deniz kızı rengindeki elbisesi ise sade ve güzel bir biçimde kesilmişti. Kulaklarındaki elmaslar sahteymiş gibi görünmüyordu. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Aynen. Ben de seni görmeyi düşünmüyordum. Zengin, bakımlı ve parfüm kokulu diye düşündü Eve. Klinikten çok uzaktasınız Doktor DiMatto. Polis merkezinden çok uzaktasınız Teğmen. Sosyalleşmek için buradayım dedi Eve, duygusuz bir şekilde. Ben de elimden geldiğince sosyalleşmeye çalışıyorum. Adım Louise DiMatto. Elini Rourke'a uzattı. Karınız için bir davaya danışmanlık yapacağım. İşimiz bittiğinde ya çok sıkı dost olmuş olacağız ya da birbirimizden nefret edeceğiz. Rourke güldü. Bahse girebilir miyim? Olasılıkları daha hesaplamadım. Gösteri başlamıştı. Bunlar bana zürafaları hatırlatıyor. Eve, zürafaları izlemek daha zevkli, yorumunu yaptı. Drake, batırdığı bütün işleri bir araya getirseydi mali destek sağlayan bu lanet olası şeylere gerek kalmazdı gibime geliyor. Sevgilim, bu gösterinin ve dilenmenin amacını anlamak için fazla mantıklı düşünüyorsun. Etkinlik ne kadar pahalı olursa bağış bileti de o kadar pahalı olur ve bu işe dahil olanlar arasından vakit doğduktan sonra birbirlerinin sırtına vuranlar daha samimi davranışlarda bulunurlar. Buna bir de sosyal bağlantıları ekle diye sohbete katıldı Louise. Rourke'a gülümseyerek, tıp alanında en ünlü isimler salona girerler. Yanlarında eşlerini veya sevgililerini getirirler. Birbirleriyle ve Rourke gibi cemiyetin yapı taşlarından olan bazı isimlerle kaynaşırlar. Eve homurdandı. Yapı taşıymış. Sanırım Louise, belirli bir mali seviyenin üstündeki insanların kendiliğinden yapı taşı olduklarını düşünüyor. Eşi de aynı duruma gelir tabii. Polislerden kaliteli yapı taşları olmaz. Eve, baharın sıcaklığının gelişini yansıtan sergiden gözlerini kaçırarak Louise'i incelemeye başladı. Biz Rourke'la neden burada olduğumuzu anlatmış olduk. Peki ya sen? Sen neden buradasın? Kliniğinde serbest olarak çalışan bir doktor, nasıl oluyor da Drake için düzenlenen bu büyük gösterinin pahalı biletini alabiliyor? Genelkurmay başkanının yeğeni sıfatıyla. Louise insanların arasından uzanarak bir şampanya kadehine erişmeyi başardı. Şerefe kadeh kaldırdı. Sen Cagney'in yeğeni misin? Aynen öyle. Dostlar, iş arkadaşları, akrabalar diye düşündü Eve. Ensest ilişkileri olan küçük bir grup. Ve böyle gruplar yabancıları engellemek için çamur topları gibi bir araya gelmeye meyillidirler. Neden şehir merkezinin dışında değil de burnunun dibinde çalışıyorsun? Çünkü Teğmen, istediğim işi yapıyorum. Sizinle sabah görüşürüz. Rorke başıyla selam verdi ve kalabalığın arasına karıştı. Eve kocasına döndü. Benim şüphelilerimden birinin yeğeni olan bir danışmanım mı var yani? Onu görevde tutacak mısın? Şimdilik zaman neler gösterecek göreceğiz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 171. Devamı 15. ayrımda.